Ayrım 10. Hapishane Defterleri Antonio Gramsci, sayfa 105. Spekülatif içkinlik ve tarihsel ya da gerçekçi içkinlik. Dipnot. Gramsci, praksis felsefesi ile içkinlik arasındaki ilişkiyi şöyle açıklığa kavuşturmaktadır. Şüphesiz ki praksis felsefesi, gerçeklik üzerindeki içkinlikçi anlayıştan doğmuş bulunmaktadır. Ama onu bütün spekülatif kokulardan arıtmış, salt taviz ya da tarihsellik veya salt hümanizma olmaktan çıkartmıştır. Eğer yapı, structure kavramı spekülatif biçimde anlaşılırsa, şurası kesinlikle söylenebilir ki bu gizli bir tanrı, Croce'nin söylediği gibi olur. Ama elbette yapı spekülatif olarak değil, fakat tarihsel olarak insanların içinde yaşadıkları ve hareket ettikleri toplumsal ilişkilerin bütününü, nesnel koşulların bütünü olarak anlaşılmalıdır. Bu da spekülasyon yöntemiyle değil, filoloji yöntemiyle ama aynı zamanda doğru, vray olabilen bir kesinlikle, certitude incelenmelidir. Praksis felsefesi yalnız içkinliğe bağlı olmakla kalmaz. Aynı zamanda onun alt ettiği ölçüde öznel gerçeklik anlayışına da bağlıdır. Bu da tarihsel bir olgu, bir toplumsal grubun tarihsel öznelliği olarak kendisini bir felsefe, spekülasyonu olayı olarak gösteren, aslında sadece pratik bir fiil, akte, somut, toplumsal bir içeriğin şekli olarak ve toplumun bütününü manevi, moral, bir bütünleşmeye götürme tarzı olarak açıklamakla gerçekleşebilir. Bir görünüşün söz konusu olduğu yolunda ileri sürülen görüşün, Croce'nin görüşü, hiçbir aşkın transcendante ve metafizik anlamı yoktur. Bu sadece onun tarihselliğinin, ölüm-yaşam oluşunun ileri sürülüşüdür. Bundan başka kendi kendisini geçersiz hale getirişinin ileri sürülüşüdür. Bu, kendi kendisinin geçersizliğini doğuran nedenlerde daha kavrayışlı, daha üstün ve yalnızca ölen ve ölmemek için direnen, geçmişinin karşısında tek yaşam olarak ortaya çıkan yeni bir toplumsal ve manevi bilincin gelişmekte oluşudur. Praksis felsefesi en son spekülatif görüntülerinde olsa bile bütün aşkınlık ve teolojiye tortularından arınmış olarak gerçekliğin tarihsel olarak kavranışıdır. Croce'nin idealist tarihselliği bu yolda hala teolojik, spekülatif evresindedir. Gramsci, Materialismo Storico, sayfa 191. Praksis felsefesinin 19. yüzyılın ilk yarısındaki kültür gelişmesinin en yüksek derecesinin temeli üzerinde doğduğu kabul edilir. Bu kültür de klasik Alman felsefesi, klasik İngiliz ekonomisi ve Fransız siyasal edebiyatı ve uygulamasından oluşmuştur. Praksis felsefesinin kökeninde bu üç kültür hareketi vardır. Fakat bunun böyle ifade edilmesini hangi anlamda almalı? Bu akımlardan her birinin praksis felsefesinin ayrı ayrı felsefesini, ekonomisini, siyasetini meydana getirmiş olduğu şeklinde mi? Yoksa praksis felsefesinin bu üç hareketi sentetik bir tarzda, yani zamanının bütün kültürünü yoğurduğunu, bunu yaparken de bu yeni sentez içinde ister teorik, ister ekonomik, ister siyasal, hangi evrede olursa olsun bu üç hareketten her birinin hazırlayıcı bir aşama olduğu anlamında mı almalı? Bence bu son formül daha iyidir. Böylece kanımca birleştirici, sentetik aşamayı başlangıçta Alman klasik felsefesinin spekülatif görüntüsü içinde yeni bir içkinlik kavramı olarak görmek gerekir. Bu içkinlik Fransız politikası ve İngiliz ekonomisinin yardımı ile tarihsel bir şekle bürünmüş bulunmaktadır. Alman felsefe dili ile Fransız politika dili arasındaki temel özdeşlik ilişkileri üzerinde yapılacak bir araştırma çok ilginç ve verimli olur. Bir anlamda praksis felsefesi eşittir Hegel artı David Ricardo. Dipnot, Marx, Ricardo'nun keşiflerinin tarihsel önemini şöyle özetler. Burjuva sisteminin temeli, fizyolojisinin hareket noktası, iç yapısının ve yaşama tarzının kavranışı, değerin emek zamanı ile belirlenmesine dayanır. Ricardo'nun ikinci meziyeti de birincisiyle sıkı bir bağıntı halindedir. Ricardo, sınıfların ekonomik karşıtlığını keşfetmiştir. Ekonomi alanındaki mücadelenin ta kökenlerine dek inmiş ve gelişme sürecini göstermiştir. Bunun içindir ki Carey, Ricardo'yu komünizmin babası olarak ilan eder. Historiae des Doctrines Economiques, Ekonomik Öğretiler Tarihi, Cilt 3, Costes 1925, sayfa 8-9. Da denilebilir. Sorun başlangıçta şöyle konulmalıdır. Ricardo'nun ekonomi bilimine soktuğu yöntemsel kuralların sadece bir çalışma aygıtı, daha açık söylenecek olursa biçimsel mantığın yeni bir bölümü, değeri taşıdığı söylenebilir mi? Yoksa bunlar felsefe alanında bir yenilik sayılabilir mi? Biçimsel mantığın ilkesi olarak eğilim yasasının keşfi, bilgi planında da değeri olan bir yasa değil midir? Bu yasa ekonominin temel yasalarından olan Homo Economicus. Dipnot, Gramsci bu konuda şöyle diyor. Şu çok iyi bilinen Homo Economicus, yani insanın ihtiyaçlarının soyutlanması söz konusu olduğunda, böyle bir soyutlamanın asla tarihin dışında olmadığı söylenebilir. Öyle ki matematik formülleri bu şekilde bile olsa, asla matematik soyutlamalarla aynı nitelikte değildir. Homo Economicus, belirli bir toplum yapısındaki ihtiyaçların ve ekonomi işlemlerinin soyutlanmasıdır. Ekonomistlerin bilimsel çalışmaları sırasında ileri sürdükleri varsayımların bütününün, belirli bir toplumun yapısının temelindeki ana belirtilerin bütününden başka bir şey olmayışı gibi, TM sayfa 267, ekonomik insan türü diye bir tür olamaz ama, tarihte birbiri ardınca gelmiş olan ekonomik faaliyetlerin yapıcısı ya da en göze çarpan temsilcilerinden her biri soyut bir tip olarak gösterilebilir. Kapitalist emekçi, köle, kölenin efendisi, feodal baron, serf gibi. TM sayfa 265. Ve belirlenmiş piyasa, dipnot. Yine Gramsci der ki belirlenmiş piyasa, marche determine kavramı bir salt ekonomiye bir de eleştirel ekonomiye, Marksizm göre tanımlanmalıdır. Belirlenmiş piyasa, salt ekonomide keyfi bir soyutlama olup, ukalaca ve skolastik bir çözümlemeye yönelmiş tamamıyla itibari bir değer taşır. Eleştirel ekonomiye göre belirlenmiş piyasa, tersine belirli bir toplumsal yapıdaki somut ekonomik faaliyet ve biteviyelik kanunları içinde, yani soyut olarak ele alınmıştır. Fakat burada soyutlama tarihçe belirlenmektedir kavramlarının bilimsel olarak tanımlanmasına yol açmamış mıdır? Bundan başka bu kavram yeni bir içkinliği, yeni bir zorunluluk ve özgürlük kavramını da içermez mi? Kanımca praksis felsefesi, Ricardo'nun keşiflerine evrensel bir nitelik verip bunları konusuna uygun biçimde bütün tarihe uyguladı ve böylece özgün bir dünya görüşünün doğmasına yol açtı. Şu sorunları incelemek gerekir. 1. Ricardo'nun bilimsel biçimsel ilkelerini bunların ampirik kural şekilleriyle özetlemeli. 2. Ricardo'nun bu ekonomi biliminin kendisinin doğuşuna, yani somut olarak dünyasal nitelikte bir sınıf olan burjuvazinin gelişmesine bağlı olan ilkelerinin kökenini araştırmalıdır. Bu ilkeler aynı zamanda karmaşık hareketlerle yeterince zenginleşmiş bulunan dünyasal bir pazarın oluşumuna bağlıdır. Böylece buradaki zorunlu düzenlilik yasaları, yani eğilim yasaları ayrıca ele alınıp incelenebilir. Bunların naturalizm ya da spekülatif determinizmde anlaşıldığı şekilde yasalar olmayıp bir tarihsellik anlayışına uygun, yani bir belirlenmiş pazar söz konusu olduğu ölçüde, başka bir deyimle organik olarak canlı ve gelişme hareketleriyle içten bağıntısını saklı tutan bir ortama ilişkin yasalar olduğu anlaşılır. Ekonomi bu eğilim yasalarını olayların niceliksel, quantitative anlamları olarak inceler. Ekonomiden genel tarihe geçişte nicelik kavramı nitelik, dipnot, nicelik eşittir nitelik, nitelik eşittir özgürlük. Nicelik, nitelik diyalektiği, diyalektik grup, zorunluluk, özgürlük diyalektiği ile özdeştir. Gramsci'nin notu. Olan, nicelik diyalektiği ile nitelikçe tamamlanır. 3. Ricardo'yu Hegel ve Robespierre ile birleştiren bağı ortaya çıkartmalı. 4. Praksis felsefesinin bu üç canlı akımın sentezinden hareket ederek nasıl aşkınlığın, transandans ve din bilgisinin teoloji tüm izlerinden arınmış yeni bir içkinlik, immanens anlayışına vardığını göstermelidir. Nicelik nitelik diyalektiği, diyalektik grup, zorunluluk, özgürlük diyalektiğiyle özdeştir. Gramsci'nin notu. Olan nicelik diyalektiğiyle nitelikçe tamamlanır. 3. Ricardo'yu Hegel ve Robespierre ile birleştiren bağı ortaya çıkarmalı. 4. Praksis felsefesinin bu üç canlı akımının sentezinden hareket ederek nasıl aşkınlığın, transendans ve din bilgisinin teoloji tüm izlerinden arınmış yeni bir içkinlik, immanense anlayışına vardığını göstermelidir. Yukarıda gösterilen araştırmanın yanı sıra praksis felsefesinin İtalya'da Croce ile Gentile'nin temsil ettikleri çağdaş idealist felsefede süregelen klasik Alman felsefesi karşısındaki tutumunu da incelemeli. Engels'in klasik Alman felsefesinin kalıtımı üzerindeki görüşünü nasıl anlamalıdır? Bunu Hegel düşünüşünün en canlı bölümünün yeni düşüncelere katılması yolunda yapılacak her türlü çalışmanın artık kesin olarak bittiğini, kapalı bir tarih devresi olarak mı ya da hala hareket halinde bulunan ve yeni bir tarih süreci olarak mı almalı? Bana kalırsa bu ikinci varsayım doğrudur. Aslında Feuerbach üzerine tezlerden birincisinde eleştirilmiş olan idealizm ve materyalizm arasındaki karşılıklı, tek yanlı duruma yeniden gelinmiş olur. Bundan ötürü praksis felsefesinin gelişmesindeki yeni bir aşamayı işaret eden bir sentez zorunluluğu ortaya çıkar. Marksizmi oluşturan öğelerin birliği. Birlik insanla madde, doğa maddi üretim güçleri arasındaki çelişkilerin diyalektik gelişmesinden doğar. Ekonomide birleştirici merkez noktası, değer ya da emekçi ile sanayideki üretim güçleri arasındaki ilişkidir. Değer teorisini yatsıyanlar, kaba ve bayağı bir materyalizme sürüklenirler. Böyleleri, makineleri, bunları kullanan insanları bir yana iterek, değişmez ve teknik sermaye olarak değer üreticisi diye ileri sürerler. Felsefe alanında birlik meydana getiren praksis, yani insan iradesiyle, üst yapı, ekonomik yapı arasındaki ilişki, politikada devletle sivil, toplum terimini Marx, ekonomi politiğin eleştirisine katkının ön sözünde şöyle açıklamaktadır. Hukuksal koşullar ve siyasal kuruluşlar kendi kendileriyle ve insan zihninin genel gelişmesi denilen şeyle açıklanamaz. Aksine bunların temeli maddi yaşam koşullarındadır. Hegel, 18. yüzyıl İngiliz ve Fransızlarını örnek alarak bu koşullara türsel, jenerik bir ad taktı. Sivil toplum, sosyete sivile. Bu sivile toplumun anatomisini ekonomi politikte aramak gerekir. Gramsci devletle sivil toplumun ilişkilerini bir yapı değişikliğinin meydana geldiği gelişme aşamasını inceleyerek açık seçik bir şekilde ortaya koymuştur. Yapı değiştiği zaman hakim grubun, sınıfın temsilcileri egemenliklerini zora başvurarak devlet diktatörlük sağlar. Sivil toplumdaki değişikliği zorla kabul ettirir. Sivile toplumla yeni yapı arasında zora başvurarak ilişki kurar ve böylece egemenliğe ya da kültür, fikir ve ahlak alanında yönetime olanak veren nitelikçe etkisinden farklı bir homo economicus'un ya da yurttaş tipinin doğmasına yol açar. Ekonomik yapı ile yasama ve baskı gücüne sahip devlet arasında kalan sivil toplum kağıt üstünde ve bilginlerin kitaplarında değil, somut olarak kökten değiştirilmelidir. Ama devletin bunu istemesi, başka bir deyimle ekonomik yapıda meydana gelen değişikliğin temsilcilerinin devleti ele almış olması gerekir. Propaganda ve inandırma yoluyla sivil toplumun yeni yapıya ayak uydurmasını ve eski homo economicus'un kendine yakışır bir cenaze töreniyle gömülmeden yok olacağını ummak, ekonomi edebiyatından yeni çeşit ve boş bir ekonomi ahlakı yapmaktan öteye geçemez. TM, sayfa 266-267. Toplum arasındaki ilişki genel olarak toplumsal çevreyi eğitmek üzere devletin müdahalesi, merkezileşmiş iradedir. Bu konu daha kesin ifadelerle derinleştirilmelidir. Felsefe, politika, ekonomi. Eğer bu üç uğraş aynı dünya görüşünü oluşturan zorunlu öğelerse, bunların teorik ilkelerinde zorunlu olarak birinin ötekine dönüştürülmesi, birinin ötekine her birinin birleşiminin de özgül dilime çevrilmesi olanağı bulunmalıdır. Birisi üstü kapalı olarak ötekinin içindedir ve hepsi birden bütünleşmiş bir devre meydana getirir. Dipnot. Daha ileride bilimlerin dillerinin birbirine çevrilme olanakları konusundaki notlara bak. Gramsci'nin notu. Bu önermelerden ki bunlar işlenmelidir, kültür ve fikir tarihçisi için çok büyük anlamlı bazı araştırma ölçütleri ve bazı eleştiri kuramları çıkmaktadır. Olabilir ki bir büyük adam en verimli düşüncesini yapıtının dış sınıflandırma bakımından çok mantıksal olarak beklenen bölümünde değildi. İlk bakışta yapıtıyla derin bir ilişkisi yok sanılan başka bir bölümünde dile getirir. Bir politikacı bir felsefe kitabı yazar, felsefesini belki de kitabın tersine siyasal yazılarında aramak gerekir. Her kişinin bütün öteki işlerine üstün gelen bir uğraşı vardır. Bundan dolayı kişinin düşüncelerini çok kere açıkça ve berrak olarak açığa vurduğu düşüncesinin altında aramalıdır. Şu da var ki böylesi bir tarihsel yargı ölçütünde işi hafife alma. Dipnot, Fransızca metinde diletantisme kelimesi kullanılmış, karşılığı olan amatörceden daha iyi bulduğum hafife alma deyimini kullandım. Tehlikesi vardır. Bunun için uygulamasında çok dikkatli davranmak gerekir. Ama bu ölçütün bir takım hakikatleri ortaya koyması bakımından verimliliğini engelleyemez. Aslında rastgele filozofluk eden kimse zamanındaki belirli bir dünya görüşünü dogmatikleşmiş yorumlardan soyutlamada, ayırt etmede daha güç başarı gösterir. Oysa siyaset uzmanı olarak yaşadığı zamanın ve bağlı olduğu grubun ideala, dipnot bir grubun ya da bir dönemin ön yargıları, rından kurtulmuş olduğundan o dünya görüşünü daha kestirmeden ve bu görüşün tüm özgürlüğü içinde inceleyebilir, derinliğine inebilir ve canlı bir biçimde geliştirir. Bu konuda Rosa Luxemburg'un ileri sürdüğü görüş yararlı ve verimlidir. Praksis felsefesinin bazı sorunları genel tarihin akışı bakımından ve belirli bir toplumsal grup için henüz güncellik kazanmadığından incelenmesi olanaksızdır. Ekonomik, korporatif evreye, sivil toplumda hegemonyayı elde etmek için girişilen kavga evresine, devlet evresine denk düşen belirli fikir uğraşıları, aktivit vardır. Bunlarda gelişi güzel yaratışlara irticalen olduğu kadar vaktinden önce davranışlara da yer yoktur. Hegemonyayı elde etmek için girişilen kavga döneminde siyaset bilimi gelişir. Devlet evresi bütün üst yapıların gelişmesini gerektirir. Yoksa devlet parçalanıp dağılır. Praksis felsefesinin tarihselliği. Dipnot. Praksis felsefesinin tarihselliğinden söz edilirken, tarihsellik filozofu B. Croce sıkı bir eleştiriden geçirilmelidir. Bu konuda özellikle bakınız, Lo Storicismo di Benedetto Croce, Materialismo Storico, sayfa 215-218. Croce tarihselliği şöyle tanımlar. Biz filozof ve tarihçiler için tarihsellik, ki teknik ve uygarlık demektir, bize emanet edilmiş olup savunmamızı iyice saklamamız ve artırmamız gereken değerdir. Bu değer geçmişi geleceğe bağlayan düğüm, fışkıran yeninin ciddiliğinin güvencesi. Antistoricismo ultimi sacchi, son denemeler. İkinci baskı, Bari, La Terza, 1948. Gramsci'nin gözünde Croce'nin tarihselliği tutucu, devrim yeniden canlandırma, revolution, restoration ya da edilgin devrim, revolution passive akımlarına bağlıdır. Croce'nin kendisi de bugün Gioberti'nin rolünü oynamaktadır. Ilımlı Hegelciler gibi Croce de diyalektiği sakatladı. Kendisinin diyalektikçi olduğunu ileri süren Croce, bir ayrıkların distinetto diyalektiğini getirdi. Gramsci bu konuda şöyle diyor. Bugüne kadar ne bunun bir diyalektik olduğunu ne de aslında ne olduğunu gösteremedi. Gramsci şu soruyu ileri sürüyor. Croce oluşun kendisini mi görüyor ya da oluş kavramını mı? Çünkü eğer mantık bakımından hareket halindeki gerçeklik ve gerçeklik kavramı birbirinden ayrılabilirse de tarih açısından ayrılmaz bir bütün olarak düşünülmelidir bu ikisi. Yoksa Croce'nin başına gelen olur. Yani tarih, biçimsel bir tarih, bir kavramlar tarihi, işgüzarlar tarihi olur. Croce, yeni ve acayip bir idealist sosyolojizme yuvarlanmak üzeredir ki, bu pozitivist sosyolojizmden daha az kısır ve soytarıcı değildir. TM, sayfa 215-217. Daha ötede Gramsci şunları yazar. Croce'nin tarihselliği, bundan ötürü siyasal ılımlılığın bir şeklinden başka bir şey olmayacaktır. Buna göre biricik siyasal eylem yöntemi ilerlemeyi, tarihsel gelişmeyi doğuran, tutuculuk, yenilik diyalektiğini sağlayan yöntemdir. Çağdaş dilde bu anlayışa reformizm deniyor ama bu ılımlılar ve reformcular tarihselliği hiç de bilimsel bir kuram, hiç de hakiki tarihsellik değildir. Siyasal eyleme yönelik bu eğilimin yansımasından, kelimenin iyi anlamıyla bir ideolojiden başka bir şey değildir. Geçmişten kalanı seçmek işi sadece filozofa düşmez. Croce'nin tarihselliğinin tarihsel ve toplumsal anlamını doğru olarak saptamak, onu açıkça günlük bir siyasal ideoloji olarak gerçek değerine indirgemektir. Böylece bu ideolojiye nesnel bir bilim çabası, günlük yaşam kavgasının sefaletlerinin ve gelişi güzelliklerinin kontingenses üstüne yükselmiş, düzgün ve yan tutmaz bir düşünce, insanlık tarihinin ezeli oluşumunun çıkarsız bir izlenişi süsü vererek büründüğü yaldızı sıyırmak olur. TM, sayfa 221. Croce'nin tarihselliğini eleştirirken Gramsci onun tarihsel maddecilik saplantısına değinir. Croce'nin Marksizme karşı polemiğe girişirken kimi zaman soğukkanlılığını yitirdiği bir gerçektir. Bunu 1949'da yazdığı ve Indaginusu Hegel, Hegel üzerine araştırmalar. La Terza, sayfa 52, SF 14, sayfa 104-120. De yayımlanan yazıda görüyoruz. Bu yazıda komünist tarihçiliğinin hiçliğini ileri sürer. Her ne kadar Gramsci'nin anısına üstü kapalıca saygısını sunduysa da, Croce Gramsci'nin hapishane defterlerinde felsefesine, tarihselliğine yönelttiği eleştiriyi hiç dikkate almamıştır. Tarihsellik filozofu, Marksizm üzerindeki bu küçümseyişini, tarihin bir mücadeleler tarihi olduğunu ve mücadeleden ancak kesin olarak son vermek üzere söz eden bir teoriye önem verilemeyeceğini söyleyerek açığa vurmuştu. Indagine, sayfa 105. Marx'ı manevi yaşamın din, felsefe, bilim, şiir gibi bütün şekillerine saygısızlık ettiğini ileri sürerek suçlar. Croce'ye göre kendisinin aynı düzeye yerleştirdiği bütün bu şekillerden Marx, özerk değerini, onları basit, masehereler, gerçek olmayan tiyatro kişileri, başka bir yerde de hayaletler terimini kullanır gibi kuramlaştırarak sıfıra indirmiştir. Croce'ye göre üst yapıdan, sınıf kavgasından öylesine söz etmiştir ki, sonunda onun için ekonomiden başka bir şey kalmamıştır. Marx, bütün insanlık tarihini, insanlığın çabalarını, döktüğü terleri, sevgisini hiçe saymaktadır. Bir yerde de Marx'ın Hegel diyalektiğinden bir şey anlamadığını ileri sürer. Başka bir yerde de ona Hegel'in tarihselliği ile silahlanmış savaş deccalı Yahudi diye söz eder. Etika e Politika 1956, 4. baskı, SF 6, sayfa 247. Bir yazısında şöyle diyordu. Pek Yahudi kanındandı diyemem. Ama bütün bu düşünceleri ortaya atanın Yahudi geleneklerini ve adetlerini ve Yahudilere özgü bütün tarihe karşı duyduğu kini hatırlamamak elimden gelmiyor. Croce'ye göre komünizm, kayıp bir cennetin, bütün çatışmaların ortadan kalkacağı adanmış bir toprak peşindedir. Bundan başka komünizmin kuruluş efsaneleri, öteki dünyaya ilişkin efsaneleri andırmaktadır. Croce'ye göre Slavizm'den ya da Slav tehlikesinin maskesinden başka bir şey olmayan komünizm, üst yapılarıyla binlerce yıllık sanat hazinelerini yok etmeye hazırlanmaktadır. Bunları sıraladıktan sonra Croce, böyle bir partinin buyruklarına uyan ve zavallıca davalarının kurbanı olacaklara acıdığını belirterek öğütler vermektedir. Praksis felsefesi kendisini tarihsel bir açıdan düşünerek değerlendirir. Yani felsefe düşünüşünü bir geçiş aşaması olarak niteler. Bu tarih anlayışı sadece üstü kapalı bir şekilde sistemin içinde gizli olmakla kalmamış, çok iyi bilinen tezde açıkça söylenilmiştir. Bu teze göre tarihsel gelişim, zorunluluk alanından özgürlük alanına geçişle nitelenecektir. Bu zamana kadar gelmiş olan bütün felsefeler, felsefe sistemleri, toplumu bölen iç çelişkilerin görüntüleriydi. Fakat ayrıca ele alınan her felsefe sistemi, bu çelişkilerin bilinçli bir ifadesi değildi. Çünkü böyle bir ifade aralarında çatışan sistemlerin bütününden elde edilebilirdi. Her filozof, insan zihninin birliğini, yani tarihle doğanın birliğini ifade ettiğine inanır. Buna inanmamazlık da edemez. Gerçekten böyle bir inanç olmaksızın insanlar hareket edemez, yeni bir tarih yaratamaz. Felsefeler ideoloji olamaz ve günlük yaşamda gücü maddi kuvvetlere denk bir granit katılığındaki bağnazca halk inançlarının sertliğine bürünemezdi. Hegel, felsefe düşünüşü tarihinde ayrı bir yapıtın yaratıcısıdır. Çünkü şu ya da bu şekilde felsefi roman tarzında bile olsa, Hegel'in sistemi incelenirken, aynı sistemde ve tek bir filozofun yapıtında gerçekliğin ne olduğunu, bu çelişkilerin bilincine erinmiş olduğunu anlamaktayız. Oysa ona gelinceye kadar çelişkiler, ancak sistemlerin bütününden, aralarında polemiğe girişen ve kendilerini diğerlerinin karşısına çıkartan çelişkileri ortaya koyan filozoflar topyekün ele alınarak anlaşılabilirdi. Bir anlamda praksis felsefesi, Hegel felsefesinde meydana getirilen bir reform ve bir gelişmedir. Bu, bütün tek taraflı bağnaz ideolojik öğeden kendisini kurtarmış ya da kurtarmaya çalışan bir felsefedir. Bu felsefede çelişkilerin tam bilincine erinmiştir. Filozofun kendisi, birey ya da bütün toplum, yalnız çelişkileri kavramakla kalmaz. Kendisini de bir çelişki öğesi olarak görür ve bu öğeyi bir bilgi ilkesine, bunun sonucu olarak da eyleme götürür. Genel olarak insan anlayışı, ne biçimde ileri sürülürse sürülsün, reddedilmiş olup, dogmatikçe tekçi bütün kavramlar, genel insan kavramının ya da her insanda içkin olduğu ileri sürülen insan doğası kavramının ifadesi olduğu için bir kenara itilip çökertilmiştir. Şu da var ki praksis felsefesi de tarihsel çelişkilerin bir ifadesi ve de bilinçli olduğu için en tam ifadesi olarak henüz var olmayan ve tarihsel olarak da henüz var olamayan özgürlüğe değil zorunluluğa bağlıdır. Eğer çelişkilerin ortadan kalkacağı kanıtlanırsa üstü kapalı olarak praksis felsefesinin de ortadan kalkacağı yani aşılmış olacağı kanıtlanmış olur. Özgürlüğün egemen olduğu bir çağda düşünce çelişkilerin ve mücadele zorunluluğunun zemini üzerinde doğamaz. Bugün filozof, praksis filozofu ancak bu genel yargıyı ileri sürmekle yetinebilir, daha ileriye gidemez. Gerçekten de bugünkü çelişkiler alanının dışına kaçamaz. Doğrudan doğruya bir ütopya yaratmadan çelişkilerin ortadan kalkacağı bir dünyadan söz edemez. Bu ütopyanın felsefe bakımından bir değeri olmadığı anlamına gelmez. Çünkü siyasal bir değeri vardır ve de her siyaset üstü kapalı şekilde bir felsefedir. Bölük pörçük ve bir taslak halinde bile olsa. İşte din bu anlamda tarihte görülen en büyük ütopya, yani en büyük metafiziktir. Çünkü toplumların yaşamının tarihsel akışı içindeki gerçek çelişkilerin mitolojik bir şekle bürünerek uzlaştırılması yolunda girişilmiş en büyük harekettir. Gerçekten de din, dipnot, burada sözü edilen din Hristiyanlıktır. İnsanların Tanrı'nın ve Tanrı'nın oğlunun yaratığı olarak aynı doğaya sahip olduklarını, genel nitelikte bir insan bulunduğunu, buradan hareket ederek insanların kardeş olduklarını, öteki insanlara eşit ve öteki insanlar arasında öteki insanlar gibi özgür olduğunu ve kendini Tanrı'da görerek böyle düşündüğünü, bunun insanlığın kendi bilincine ermesi olduğunu ileri sürer. Ama bütün bunların bu dünyada değil, başka bir dünyada, ütopya, gerçekleşeceğini de söyler. Bu da insanlar arasında eşitlik, kardeşlik, özgürlük düşüncelerinin mayalanmasına yol açar. Bu düşüncelerin etkisinde kalan insanlar aslında öteki insanlarla eşit olmadıklarını, öteki insanlarla aralarında kardeşlik bulunmadığını, onlara oranla özgür olmadıklarını gören katmanlardan olan insanlardır. Böylece halk yığınlarının bütün hareketlerinde şu ya da bu tarzda ve belirli ideolojilere bürünmüş olarak bu istekler ileri sürülür. Bu konuda Willis'i, dipnot, Lenin, yeni bir düşünce getirmiş bulunuyor. Bu düşünce 1917 Nisan, dipnot, burada Lenin tarafından partinin 1917 Nisan'ında toplanan, 7. kurultayında sunulan Bolşevik Partisi programının yeni tasarısı söz konusudur. Yeni program partinin 1919 Mart'ındaki kongresinde onaylandı. Programından tekçi okula ayrılmış olan bölümde daha kesin olarak bu bölümü açıklamak için eklenmiş olan Notta, Cenevre baskısı 1918 ileri sürülmüştü. Burada terör zamanında giyotinle kellesi uçurulmuş olan kimyacı ve eğitimci Lavoisier'in haklı olarak tekçi okul fikrinin savunduğu hatırlatılmaktadır. Lavoisier bunu sadece hükümetin işine yarayan bir ideoloji olarak değil, fakat 1789 demokratik hareketinde gelişme halinde bir gerçeği sezen halkın duygusuna uygun olarak ileri sürüyor ve bundan eşitlikçi, somut sonuçlar çıkartıyordu. Lavoisier'in bu düşüncesi bir ütopya niteliğindeydi. Bu nitelik insan doğasının birliğini az çok öneren bütün kültür hareketlerinde görülür. Fakat Willis için bu siyasal bir ilkenin kuramsal bir kanıtı değerini taşıyordu. Şayet praksis felsefesi, kuramsal olarak sonsuz ve salt olduğuna inanılan her hakikatin pratik bir kökeni olduğunu ve geçici, bütün dünya ve hayat görüşlerinin tarihin akışı içinde bir değeri olduğu düşüncesi, bir değer taşıdığını ileri sürüyorsa, böyle bir sorun kendisi için de geçerli olacak ve o zaman eylem için zorunlu olan bu inançları sarsmadan pratik olarak kabul ettirmek güç olacaktır. İşte her tarihsel felsefe için böyle bir güçlük vardır. Ucuz tarafından polemiğe girişenler bu güçlükten yararlanırlar, özellikle Katolikler. Bunlar aynı bireyin kişiliğinde bilginle demagogu, filozofla eylem adamını çatıştırır ve bundan tarih anlayışının zorunlu olarak ahlaksızlığa ve manevi bir şüpheciliğe sürüklendiğini ileri sürerler. İşte yine bu güçlükten birçok küçük adamda çeşitli vicdan azapları doğar. Büyük adamlarda da dünyaya yüksekten bakan göte vari davranışlar ortaya çıkar. İşte bunun içindir ki zorunluluk çağından özgürlük çağına geçiş önermesi büyük bir dikkatle incelenip çözümlenmelidir. Yine bu nedenledir ki praksis felsefesi kelimenin kötü anlamıyla da bir ideoloji, yani bir salt, mutlak ve sonsuz, ebedi hakikatlerin dogmatik bir sistemi haline gelebilir. Özellikle halk için bir el kitabında olduğu gibi. Bayağı materyalizmle sonsuz ve salt, mutlak olmaması olanaksız olan madde metafiziğiyle kaynaşır. Denilebilir ki, zorunluluktan özgürlüğe geçiş insan toplumu aracılığıyla olmaktadır, doğa tarafından değil. Doğa sezgisi ve bilimsel görüşler üzerinde etki yapabilecek sonuçlara yol açsa bile. Daha da ileriye gidilerek şöyle denebilir. Birleşmiş bir dünyada praksis felsefesi sistemi geçersiz olabileceğine göre birçok idealist düşünüşler ya da hiç olmazsa bunlara ilişkin bazı zorunluluk döneminde ütopik olan görünüşler özgürlük dönemine geçişten sonra hakikat olabilecektir. Toplum yeniden gruplaştığı zaman zorunlu olarak bedenin ruhunun söz konusu olduğu sonucuna varılmadan ruhtan, esprit söz edilemez. Gentile'nin Modernizm, dipnot G. Gentile, 11 Modernismo e i rapporti tra religione, filosofia Bari Latenza, 1909 Gramsci'nin notu. Üzerine yazdığı kitapta yapıldığı gibi, Schopenhauer'in izinden giderek, üstü kapalı olarak dinin halkın felsefesi olduğu, oysa felsefenin de en seçkinlerin yani büyük aydınların dini olduğu ileri sürülebilir. Ancak birleşme gerçekleştiği zaman bundan söz edilebilir. 10. ayrımın sonu. Sayfa 116.